Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sana.
Şimdi hocam İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya Saadet eserinden okuyoruz. Psikolojik olarak da onun tavsiyelerini yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdi hocam güzel konulara geldik.
Evet.
Uzdetin faydaları, insana uzak kalmak, kendine vakit ayırmak, kendini dinlemek. Tabi hocam burada hem dini tarafı da var işin bence. Evet. Hem de hocam biraz kendine çekidüzen vermek, yani duygusal dünyamızı organize etmek. Çünkü hocam insanlara karıştığımız zaman öfkeleniyoruz, belki haset ediyoruz, belki kızıyoruz. Uzdette hocam böyle güzel faydalar var. Şimdi İmam Gazali Hazretleri güzel tarafı hem faydasını hem zararını söylüyor aynı şeyin. Yani size faydalı olan bana zararlı olabilir. Onu söylüyor hocam. Hocam ilk kişiden başlayalım. Faydasına sizlere yorumlarınızı bekliyoruz inşallah. Düşünmek ve Allah Celle Celaluhu'yu daha çok zikretmek için boş vakit bulmaktır. Çünkü ibadetlerin en hayırlısı Allah'ın melekut alemine gökte ve yerde yarattığı harika şeylerin inceliklerini ve hikmetlerini düşünmektir. Şimdi hocam Allah-u Teala bu kainatı bizim için yaratmış. Zaman zaman size diyorsunuz ya Hubble bu
teleskopu
yaratınca. Hocam mesela çok büyük tefekküre bir açılan bence kapı.
Evet, şimdi de Webb diye bir uzay teleskopu gönderildi. Big Bang'in ilk anına kadar, yani 13.7 milyar yıl öncesine kadar olan verileri toplamak üzere, yani bayağı yüksek bütçeli bir uzay şeyi olacak, teleskopu olacak yani. Yani evrendeki bu uçsuz bucaksız evrenini düşünmek için ne diyeyim? Yani düşüne düşüne insanın bitirmesi mümkün değil. Ama buralardan çıkarım yapacak şekilde biz genellikle bir sadece böyle bir konuya kafayı takıp orada kalmak gibi düşünüyoruz da oradan hayata çıkarımlar yapmak gerekiyor yani.
Evet. Yani halvetimiz celvet için olmalı diyorsunuz hocam.
Evet.
Halvetteyiz. Yani kendi kendimize kalıyoruz bir süreliğine. Oradan celvet, toplum içinde olduğumuz zamanlara bazı hikmetler, bilgiler,
evet,
marifetler taşırsak diyorsunuz halvet faydalıdır. Hocam ileride gelecek bu. Halvet diyor ilim erbabına faydalıdır, cahillere zararlıdır. Hocam cahil adam tek başına kalırsa eğer elinde cep telefonu varsa saatlerce video seyreder.
Evet.
Ne bileyim abuk subuk şeylere bakar.
Veya hocam evham dediğimiz kuruntular mesela.
Onu da söylüyor hocam. Evhamlar evet. Geliştirir. Allah hakkında, insanlar hakkında kötü düşünmeye başlar diyor. Yani en çok da hocam uznet ilim erbabına, okuyan, yazan, çizen takıma faydalıdır. Çünkü o vakitte üretir diyor hocam.
Evet. Ben hocam eskiden yürüyüş yapmayı bir şey olarak görüyordum. Zaman kaybı olarak görüyordum. Sonra yürüyüş yaparken şunu fark ettim. Bir konuyu kafama alıyorum. Diyelim ki 3 kilometre yürüyorum hocam. İşte ne kadar sürüyor? 20-25 dakika sürüyor. O 20-25 dakika telefonlara da bakmıyorum. Bir yandan yürürken öbür yandan kafamda o konuyu etraflıca tartışıyorum. Şey oluyor, insanın bir yoğunlaşması için de ya, bir de yürümek düşünmeye de çok faydalıymış hocam.
Hocam bu meşayi felsefe var biliyorsunuz.
Yürüyerek.
Felsefe yapanlar da var. Evet. Hocam buradan şuraya geldik o zaman. Yani hem halvet halinde hem de insan dışarıda insanlar arasındayken veya spor yaparken de hep tefekkür olmalı diyorsunuz.
Yani farkındalık hakikaten önemli bir şey ve o farkındalık aslında yaşamı derinleştiren bir şey oluyor aynı zamanda. Öbür türlü yaşam hocam o kadar sıradan, o kadar bayağı bir şey haline geliyor ki. Sıradan ve bayağı haline geldiği zaman yaşam insan tat alamıyor. O zaman niçin yaşıyorum?
Yani hocam insanlarla beraberliğin zevkine varmak için zaman zaman yalnız kalıp hem dostları özlemek.
Evet.
Hem hocam hayatın manasını tefekkür edip dostları,
evet,
kendinizi, ailenizi, işinizi,
evet,
yerli yerince oturtmak için. Bir de hocam tabii Allah'la olan ilişkimiz de çok önemli. Şimdi
evet,
hocam belki Batı psikolojisinin en çok ihmal ettiği şey onlar hocam biz bu dünyada yalnız yaşıyoruz. Yani kimse yok. Halbuki hocam Müslümanlar şu şuurla yaşıyor. Şöyle hocam bak uzaya çekilen bir zat dediler ki bu yalnızlığa katlanmana şaşıyoruz. O da şöyle cevap verdi. Ben yalnız değilim, Cenab-ı Hak ile beraberim.
Evet.
Şimdi hocam bu psikolojiyle yaşayan bir insan hayatta hocam çok mutlu oluyor. Çok güçlü oluyor. Asla hocam karamsarlığa, kötümserliğe de hayatında mahal olmuyor.
Evet.
Ya hocam Allah ile beraber olan bir adam asla hocam hiçbir zorluktan da yılmıyor. Ama hocam işte ateizm dediğimiz Allah yoktur. O zaman ben bu dünyada ot da olabilirdim. İnsan olmuşum. Yani ot da olmakta bir mahsur yok. Toprağa karışmakta bir mahsur yok diyorsanız zaten siz hocam maçı %50 kaybetmiş oluyorsunuz. En ufak bir sıkıntılı durumda hocam aklınıza gelen şey ya bu hayatın zaten manası yok. Sıkıntı çekmeye değer mi?
Yani evet hocam şey ilginç o anlamda. Mesela Müslümanlıkla ateizm arasında şöyle bir ortak payda var. İkisi de insanı mutlakla yüzleştiriyor. Ateizm mutlak yoklukla yüzleştiriyor. İslam ise mutlak varlıkla yüzleştiriyor. İkisi de mutlakla yüzleşiyor yani. Ama biri mutlak yokluk, dolayısıyla aklı, hafsalası bunu almıyor. Darma duman oluyor. Ama mutlak varlıkla varlığa döneceğini bildiğinde o zaman şimdi diyelim ki hocam sıcaklar denizin üzerine yansıdığı zaman yavaş yavaş su zerrecikleri böyle bulutlara doğru akıyor. Uzaktan baktığın zaman hocam bazen o sahneler görünüyor. Sanki deniz böyle şey buluta doğru bir nehir gibi akıyor yani. Çekiyor oradaki su zerrelerini. Mesela oradaki damla hocam hiç dert etmez mesela. Bulutlar beni çekiyor yok mu olacağım diye. Yok çünkü o bilir ki bu bir döngüdür yani. Sonra bulutlarla beraber bulutlarla beraber gider. Sonra bulutlarla birlikte yavaş yavaş yeryüzüne doğru akmaya başladığı zaman gene dert etmez. Çünkü onun en sonunda gidecek olduğu yer gene denizdir yani. O döngüyü bir program olarak gördüğü için, bir yaratılış programı gördüğü için ona ters gelmiyor. Ama insan yaratılış ayarlarına ters düşünce, o programa aykırı gidince o zaman ortalık tozu dumana kapılıyor yani.
Şimdi hocam istatistikler var. Yani normalde zengin ülkelerde intiharın az olması lazım. Bolluk olduğu için. Kimse evet. Hasta olmuyor. Hasta olsa doktora gidiyor. Hastanesi var. İmkanları geniş. Şimdi hocam ilginçtir. İmanlı insanda hocam intihar şeysi çok çok az. Hani belki çok cinnet geçirip artık akli dengesini kaybederse bir insan intihar ediyor. Ha hocam ben her zaman anlatmışımdır. Yine anlatayım.
Evet.
Ha, Norveç ve İsveçli bir profesörle tanışmıştık. Bir sonraki senede bir konferansa buluşmak üzere sözleşecektik. İntihar etmezsem gelirim dedi ama çok böyle hocam gayet normal söyledi. Hani yani falanca yere gitmezsem gelirim der gibi.
Yani bu sizin evet. Akademi dünyasından tanıştığınız birisi. Bir programdasınız.
Hayatı çok başarılı bir insan.
Gitsene görüşecek miyiz, görüşmeyecek miyiz derken.
Bir sonraki konferansın ayağında görüşecek miyiz diye soruyorum. Eğer intihar etmezsem gelirim dedi.
Evet.
Şimdi hocam onlar intihar etmek çok kolay. Çünkü inancı yok. Ve kendi yalnız hissediyor. Şimdi dedi ya burada Allah'la beraberim ben yalnız değilim.
Evet.
Sebebini sordum. Dedi bizde dedi her türlü imkan var. Arabalarımız büyük ve güzel. Kaloriferlerimiz, evlerimiz harika. Gelirimiz çok çok çok iyi. Hocam 5 milyon nüfus var. İşte dünya evet. Gaz yataklarının ciddi bir şeysi orada. Ama dedi uzun kış gecelerinde yalnızlık dedi. Bizi bitiriyor dedi.
Hı hı.
Yani aile dağılmış tabii. Çoluk çocuk yok. Belki kedi köpek var ama onlarla dostluk bir yere kadar değil mi hocam?
Evet.
Sohbet edemezsin.
Belki sonuçta dışarıda insan insana
tabii.
Olması lazım gelen bir şey.
Hayır hocam ben şunu demek istiyorum. Yani niye intiharın faturasını İslam'a çıkarıyorlar? Halbuki İslam bence intiharın önündeki en büyük engel.
Buradaki sorun İslam'dan koptuğu için.
Evet ama yani hocam akıllıca manevra yapıyor bazı basın yayın şeyleri. İşte evet. Müslüman hayatı zehir hale getirdi de çekilmez hale getirdi de yani. Bir de şurası var hocam psikolojik olarak baktığımızda meseleye. İslam sadece kötü şeyleri yasaklıyor. Yani içki gibi, alkol gibi, kumar gibi. Yani kumar oynayan bir adam devamlı bir yerden para kazanması lazım. Çalması lazım yani normal bir gelir kumara dayanır mı?
Evet.
Sana psikolojisi bozulur hocam. Düşünün ki eviniz var hocam. Kumar oynamaya başlıyorsunuz. Kumar bütün yarım saat sonra.
Eviniz yok.
Gidecek yeriniz yok hocam.
Evet.
Böyle bir şey olabilir mi ya? İçki içiyor bir insan. 10 dakika sonra arabayı sürüp mesela kaza yapıp işte ne bileyim ayağını kaybediyor. Belki sakat kalıyor ömür boyu. Şimdi hocam neye faydası var? Yani evet. Bunlara yasak demek hayatı zehir hale getirmektir hocam.
Şimdi hukuk insanı hocam kendine karşı da korur. Mesela diyelim ki modern hukukta seküler olmasına rağmen diyelim ki uyuşturucu kullanmanı engelliyor. Niye? Çünkü uyuşturucu kullanmak senin kendi sağlığını büyük bir riske atman demek. Bu alkol için de geçerli.
Evet.
Kumar ruh sağlığı açısından insanı aynı zamanda riske eden bir şey yani. Hem maddi hem manevi. Dolayısıyla sonuçta insanın yaratılış ayarlarıyla bir insanın gelişim programı sunuyor aslında. İslam insanlara. Ama o gelişim programına uymak istemediğin zaman, hormonlu beslenmek istediğin zaman, o zaman alkolde de, uyuşturucuya da veya diğer marjinal, haksız kazanç elde etmeye varan yollar izliyorsun. Ama o zaman ne oluyor? O zaman işte yaratılış programına test düştüğün için bunun bedellerini ödemeye başlıyorsun yani.
Evet. Şimdi hocam burada dedik ya, yani İmam Gazali buyuruyor o sufi zatın ağzından, ben yalnız değilim, Cenab-ı Hak benimle beraber. Şimdi hocam bu beraberlik şuurunu yaşayan bir insan hiçbir zaman pes etmez, bir asla intihar etmez. Bir de hocam kolay kolay depresyona şeye girmez, şundan dolayı girmez. Şimdi hocam siz cebinizde çok ciddi meblağda para olduğunu düşünseniz rahat rahat gezersiniz. Veya karanlık bir çatıdan cebinizde silahınız varsa, yani kimse bana bir şey yapamaz, silahım var diye rahat gidersiniz değil mi hocam?
Evet.
Hatta hocam bazen o zanla gidersiniz, sonra dersiniz ki eyvah işte param yokmuş ya. O anda onu fark edemezsiniz. Yani o hissetmek bile insana acayip rahatlatır.
Bir güvence, güvence yani,
verir tabii. Hani o yüzden buradan da şunu, yani güncel bir konuya girmiş olduk biraz. Allah ile beraber olduğunu hisseden bir insan asla pes etmez, korkmaz, yorulmaz. Ya tabii ki yoruluruz ama şu anda söylüyorum. Yani o yorgunluk onun hayatının sona erdirmez. Ama bir insan Allah'ın yanında hissetmiyorsa, inanmıyorsa, ot olacağını düşünüyorsa hocam, yani ha bugün ot olmuşsun, ha 10 sene sonra ot olmuşsun. Şimdi hocam ötenazi mesela şeyi var. Onun psikolojisini pek konuşmadık. Hocam bazı insanlar ülke ülke geziyor. Bir doktor yardımıyla öleyim diye. Hani bir cinnet hali falan değil. Bayağı evet. Şuurunda mahkemelere gidiyor. Ölüme hakkını bize verin diyor. Ben yaşlıyım, kanser hastasıyım, acı çekiyorum. Hayatımı bitirmek istiyorum diyor. Hani intihar etmeyi de istemiyor. Doktor gözetiminde böyle gayet sağlıklı bir ölüm istiyor kendince yani. Şimdi hocam burada iman olmadığı için bu tabii. Bir Müslümanın böyle bir şey yapması mümkün değil.
Evet. O tabii aynı zamanda hocam yalnızlığın ne kadar tehlikeli bir hal aldığını gösteriyor yani. Batı dünyasında hocam yaşlılar ne yapılıyor? Evden sürgün ediliyor. Sürgün yerinin adı huzur evi.
Evet.
Ama aslında orası bir sürgün yeri yani.
Hayattan kopuş, gerçek
evet.
Hayattan.
Aslında hocam kapitalizm öyle bir hale getirdi ki bebeği de sürgün ediyor evden. Ne zamandan itibaren? İşte kreşler hocam. Kreş bebek için bir sürgün yeridir.
3 yaşından itibaren başlıyor sürgün.
Evet. Bazıları da yani çok daha küçük yaşta da verme durumu söz konusu. Yani annelik artık hocam giderek biyolojik anneliğe dönmeye başladı. Yani çocuğu doğuruyor.
Evet.
Ondan sonrası artık hep şeylerin elinde, kurumların elinde çocuk. Bu onu ne oluyor? Anne sıcaklığından, yuva sıcaklığından, baba yakınlığından uzak tutunca insan giderek şey hale geliyor işte hocam. Daha doğduğu andan itibaren o yalnızlık psikolojisine kapılmaya başlıyor yani. Yapayalnız.
Hocam şimdi halifete de yalnızız ama dediğim gibi burada Allah ile olan beraberlik o yalnızlığı asla bir yalnızlık gibi değil. Tam tersine hocam bir zevk haline dönüştürüyor.
Evet. O erdirici bir çile oluyor. Uzlet, halvet, halktan uzak, kendi başına, insanlardan ayrı duruyor. Ama öbür taraftaki ise hocam onu bir dehşetle karşılaştırıyor. Çünkü döndüğünde insanlarla o kadar yakınlık ilişkisi ne kadar kurabileceği konusunda kafasında soru işaretleri var.
Evet. Şimdi hocam ikinci faydasından bahsediyor. Gerçi oraya gelmeden bir şey daha bahsedeyim. Malik bin Dinar demişti ki, Malik bin Dinar hocam meşhur sufi, Allah ile konuşmayı insanlarla konuşmaktan daha fazla sevmeyen kimselerin ilmi az ve kalbi kördür. Ömür boşa geçmiştir. Yani hocam hep insanlar, hep kalabalık arasındasınız. Baş başa Allah ile kalmak, kendinizle kalmak istemiyorsunuz. Hocam gerçekten de bu tür insanlar biraz boş insanlar oluyor. Yani böyle hep konuşmak, hep sosyalleşmek, hep insanlarla, kalabalıklarla beraber olmak. Yani bir 5 dakika yalnızlığı hocam katlanamıyor. Bir de hocam bu hastalık var günümüzde. Yani yalnızlığı hocam çekemiyoruz, katlanamıyoruz. Kendimize baş başa kalmaktan korkuyoruz.
Niye hocam? Çünkü kendi iç dünyasını sürekli baskılıyor. İçinden gelen dürtüler var. Bunların bir kısmı diyelim ki kalbi çığlık atıyor. Benimle ilgilen diyor. Benim de ihtiyaçlarım var diyor. Ya da içindeki nefs bazı negatif çağrışımlarda bulunuyor. İnsanın hocam zihninden günde 60 bin düşünce geçtiğini söylüyor bilim insanları. Ben bunun bir tahmini hesabını yaptım. Ortalama 10 ciltlik bir romana karşılık geliyor.
Ne kadar hocam?
24 saatte 60 bin düşünce. Şimdi dolayısıyla Şimdi mesela okullardan çok seminerlere davet ediyorlar. Soruyorum öğrencilere, bu düşüncelerin çoğunluğu kötümser mi, iyimser mi? Diyor ki genellikle %70'i kötümser diyor mesela yani. Şimdi böyle olunca kendi başına kalmayı çok tehlikeli buluyor.
Kontrol edemiyor çünkü hocam kendisini.
Evet.
Ama hocam işte tasavvuf bize onun kontrol etme gücü veriyor.
Evet, çünkü en sonunda yatağa girdiğinde ne oluyorsun? Kendi başınasın yani. O zaman ne oluyor? Rüyalarına yansımaya başlıyor. Ya da uyku problemleri başlıyor. Uykuya dalamıyor. Niye? Kabus göreceği için. Ya da verimli uyku uyuyamıyor. Ya da artık rüyalarını bile fark edemeyecek noktaya geliyor. Mesela insanların çoğunluğu, pek çoğu diyeyim, rüya görmediğini söylüyor. Halbuki hocam rüya görmemek mümkün değil. Yani bir günde insan 7-8 saatlik bir uyku boyunca 80-90 dakika civarında toplamda rüya görüyor. Böyle geceye yayılmış bir şekilde 80-90 dakika boyunca rüya görüyor. Şimdi 80-90 dakika boyunca biz hayatta ne yapıyoruz ki hocam? Yani mesela yemeğe bile belki bu kadar zaman ayırmıyoruz hızlı yediğimiz için evet. Yani. Şimdi Allah bunları bize boşuna mı gösteriyor? Aslında rüyalar insanın kendi iç dünyası hakkında ona bir şey veriyor. Fikir veriyor.
Ama
yani.
Hocam o kadar hızlı hayat yaşıyoruz ki artık rüyaları hatırlamaya, hatırlasak bile ondan sonra düşünmeye bile vakit ayırmıyoruz.
Evet, bir değer vermiyoruz. Ama ne oluyor hocam? Sonuçta içte bu bastırılan şeyler, duygular, düşünceler ister pozitif olsun ister negatif olsun fark etmez. İster kalbin ihtiyaçları ister nefsin ihtiyaçları. Bunlarla yüzleşmediği zaman insan hocam bunlar bir şekilde bir yerden bir volkan gibi patlıyor. Böyle bir bakıyorsunuz ki bambaşka bir insana dönüşüyor.
Zaten hocam İmam Gazali diyor ki o yüzden hani Allah'ın azametini, kainatın büyüklüğünü falan düşünmek için diyor insan halvete girer. Yani hocam pozitif düşündüğün için halvette negatif düşünceye pek mahal kalmıyor. Ama eğer pozitif düşünme yetkisi, yeteneği sizde yoksa ister istemez korkular, şeytanın vesvesesi geliyor falan.
Tabii.
Özel hocam hanımlar falan tek başına kalmaktan çok korkarlar. Bazen bir korku filmi seyredersin hocam. Biz de erkekler de mesela evet. Korku filmi seyrettiysek biz de yalnız kalmaktan korkarız. Çünkü evet. Ruh dünyamız sarsılmıştır o seyrettiğimiz görsellerle. Esas hocam tasavvuf da çok derin bir hocam tefekkür ve uzlet. Halvete çekilme psikolojisi var. Esasında hocam bunu keşke daha böyle ciddi araştırıp ilim adamları makalelerle faydalarını ortaya koyabilsek.
Evet, bu şu bakımdan önemli hocam. Mesela insanlara deseniz ki fazla değil. 3 dakika hiç düşünmeden duracaksın.
Durduramıyoruz beynimizi.
Hocam 3 saniye bile durduramıyor.
O zaman diyor hocam sufiler pozitif düşün.
Evet.
Zikrullah'la meşgul ol.
Evet.
Şükür duygular içinde yani düşün.
Şimdi sonuçta bu kafa çalışacak. Evet. Bu değirmen dönecek yani. Sen bunu eğer sen beslemezsen bunu bu kendi kendini öğütmeye başlayacak. Bir de insan beyni hocam tam bir senarist. Yani kaç türlü senaryo yazılabilir hocam? 40 türlü. Of. Yani komedi yazabilir, korku filmi olabilir, gerilim olabilir, kara komedi olabilir ve bunların bin bir türlüsü olabilir yani. Şimdi ne oluyor? O senarist diyor hocam. Sen artık film seyretmeye başlıyorsun.
Hocam beynindeki kötü senarist.
Beynindeki o filmi sen seyretmeye başlıyorsun. Sen seyircisin. Şey değilsin, yönetmen değilsin yani. Beyin kendisi. Bir arkadaş demişti Kayseri'de, hiç unutmuyorum. Ya bu kafa diyor hiç benim istediklerimi düşünmüyor. Hep kendi istediklerini seslendiriyor.
Hocam
tamam
şöyle bir yorum yapalım mı? Yani eğer ruh kontrolü kaybettiyse ben şuna benzetiyorum hocam. Bir araba, bir kamyon frenleri patlamış.
Evet.
Şoför veya bayılmış diyelim hocam. Rampa aşağı kamyon alabildiğin hızla gidiyor. Eğer ruh canlı akıllı olursa frene basar, arabayı yavaşlatır ve güzelce hedefe götürür.
Evet.
Ama ruh bayılmışsa, gıdasını alamadığı için bayılmış olabilir hocam. Etkisiz hale getirilmiş olabilir. Hocam bu araba dediğiniz gibi düşüne düşüne en son gidip bir kayaya tosluyor.
Maalesef.
Hocam kısa bir arayı verelim. İkinci bölümde hocam size şey soracağım. Bu Hindular, Budistler empty the mind. Yani aklımızı boşaltalım, beyni boşaltalım diye hocam bir iddiaları var. Ne kadar gerçekçi hocam onu tartışalım inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam dedik ya hani insan beyni 3 saniye bile düşünmeden duramıyor.
Evet.
Ama hocam bu uzak doğu mistikleri özellikle bu yoga falan yapanlar emptying the mind diyorlar. Yani aklımızı, beynimizi, hayal dünyamızı boşaltarak, durdurarak huzura kavuşalım diyorlar. Yani bu hocam ne kadar acaba? Tabii ben bunları hiç yapmadım. Yapan arkadaşınız varsa bir sorarsınız.
Ha var arkadaşlardan.
Acaba başarabiliyor mu bu işi?
Arkadaşlardan yapanlar. Tabii kısmen yapabilenler var ve...
Çok kötü düşünceler belki biraz atıyorlar. Yoksa tamamen durduramıyorlar herhalde de.
Şimdi tabii mesela şöyle bir sorun da var. Hinduizm sonuçta bütünselliği olan bir öğreti. Şimdi oradan sadece meditasyon ögesini aldığın zaman... Ya da diyelim ki yoganın mesela birinci aşaması hocam şeydir... Fizik egzersizdir. Ya ısınma hareketlerine benzer yani. Ben bir seans katıldım mesela şeye. Yoga dersine ben şey zannediyordum. Bir tefekkür dersi gibi olacak. Yok birinci aşama mesela bedene hakim olmak.
Oradan başlıyor iş.
He, fizik egzersizden başlıyor ve çok değişik hareketler var. Bana şey usta kendisi biraz yardım ederek yaptırdı yani.
Bayağı zor
hareketleri evet bazı kaslarım böyle bir hafta boyunca ağırdı da halbuki ben her sabah Nebraska Üniversitesi'nde 10 dakikalık mesela fizik egzersiz hareketleri var. Yani bunlar ısırma hareketleri birbirine çok benzer şeyler. Zaten yapıyorum ona rağmen o zorladı. Çünkü çok değişik kasları şey diyor.
Yani bedeni kontrol ederek oradan beyni, tefekkürü, düşünceyi
doğru
öğreniyorsun.
Bir evreleri var onların. Şimdi burada işte bütün bunları yapıyorsun da bütün bunlar yaşamla birlikte nasıl gidebilecek olan şeyler. Hinduizmin ve Budizmin bu anlamdaki temel paradoksu eğer diyelim ki aşram dedikleri şeylerde manastırlarda yaşıyorsanız hocam hayattan kopuk ve ötede yaşıyorsanız
nispeten kolay.
O zaman yapılabilecek bir şeyler. Ama tasavvuf halk içinde hak ile beraber olmayı savunuyor. Halk içinde olacaksın ve hak ile beraber olacaksın. Buradaki program başka. O öbür program onun için pratik olarak çok işlevsel bir şey
hocam,
değil.
Hocam orada şöyle zaten biliyorsunuz o mistik hayatlarda İslam hariç bütün mistik hareketlerde hocam evlilik yasak. Akrabalık ilişkileri de bir bakıma yasaklanmış oluyor tabii. Evlenmeyince çoluk yok, çocuk yok. Anne baba yaşlanıp ölüp gidiyor belki bir yerlerde. İkincisi parayla ilişki yasak. Şimdi hocam böyle olunca belki suni bir zorlamayla bir şey başarıyorsunuz. Ama hocam şimdi de şöyle düşünelim. Bütün insanlar ruhban olsa hayat durur, herkes ölür.
Yani
açlıktan.
Evet.
Bir kere nesil üremez. Oradan da nüfusumuz sona erer.
Bir de tabii böyle çok kışkırtılmış bir cinsellik açısından çok kışkırtılmış bir dünyada manastır tarzı yaşam ya da işte evlenmeme prensibi büyük bir risk oluşturuyor. Mesela Vatikan Katolik Kilisesi'nin hocam en büyük sorunlarından bir tanesi çocuk tacizleri.
Ve çarpık ilişkiler hocam erkekler arasında. Lutilik
evet.
Yani daha doğrusu.
Şey ama daha kötü mesela. Yani lutilik kötü, eşcinsellik ama çocuklara sarkıntılık çok daha aşağılık bir şey.
Hepsi aşağılık.
Kadınlarla gayrimeşru ilişki de o da yanlış bir şey ama öbür tarafta işte çocuklara musallat olmak yani ve oranlar çok yüksek oranlar. Daha önceki programlarda değindiğim için ben istatistikleri ayrıca vermeyeyim. Niye? Çünkü şey yani insanın doğallığına ters düşen bir şey
ya
var
hocam,
yani.
Hocam beyin dur deyince durmadığı gibi insanın hocam ihtiyaçları da ben bunları yok saydım demekle yok
olmuyor.
Cinsellikte, yeme içme, akrabalık, sevgi, evet. Muhabbet, dostluk ilişkileri. İnsan hocam bunları istiyor. Eğer ya, bunları siz doğallığını keserseniz
evet.
Çok daha kötü bir şey ortaya çıkıyor.
Evet, başka türlü bu defa bu tür böyle kontrolsüz artı diyelim ki bu tür musallat durumlar olmasa bile hocam bu defa hormonlarla o insanın yaşadığı çatışma onun ruh sağlığını bozmaya başlıyor. Yani bu belki başkalarına tırnak içinde başkalarına zarar vermiyor ama kendine bu defa şey vermeye başlıyor. Zarar vermeye başlıyor.
Hocam İslam'ın yani psikolojik açıdan bizim için en büyük avantajı Allah hocam bize verdiği her ihtiyacın ölçülü ve normal şekilde tatmin edilmesine izin veriyor.
Evet.
Yeme içme, aile hayatı, akrabalık ilişkileri, maddi olarak para kazanmak, mesleği
evet.
Kazanmak. Böylece hocam insan kendini çok baskılamadığı için sinir hastası bilmem ne hastası sapıklık yapmıyor yani. Çünkü o şeyi kendiliğinden oluşuyor yani, onu tatmin ediyor.
Yaşamın akışıyla uyuşuyor yani birbirine. Şimdi öbür tarafta hocam, mesela biz Karadeniz'de yüzerdik, bazen derenin gidiş değil de tersine yüzerdik. Çok zordu
çok
mesela.
Zor değil mi?
Şimdi bazen şeye geliyorsun, dinleyicilerimiz belki seyretmiştir. Somon balıkları hocam. Somon balıkları mesela denize gidiyorlar. Sonra tekrar doğdukları yere gidip orada yumurtluyorlar ve orada işte dişiler ve erkekler mesela hocam şelaleyi tersinden çıkması lazım.
Öyle var değil mi hocam? Ben de görüyorum.
Tabii bazen. Zor mesela onlar. Ayılar avlıyor, kurtlar avlıyor. Şey zaten coğrafya, zor bir coğrafya aşması gerekiyor. Yani bu kadar insanın doğasına ters gitmek burası işte şey problem o. Bu arada insanın doğasını serbest bırakmak da hocam bir büyük problem yani.
Her şey serbest, her şey özgür, evet. Hür demek.
Mesela,
o da
cinsel devrimi ilk yapan ülkeler şeyler, İsveç ve İskandinav ülkeleri yani. Mesela cinsellik aşırı derecede serbestleştiriliyor. Mesela o da cinsellik konusunda bir çözüm olmuyor. Çünkü Freud şeyi savunuyordu. Cinsellikle ilgili aşırı kısıtlamalar nedeniyle insanlarda nevrozlar gelişiyor veya işte belki ileri düzeyde psikozlara yol açabiliyor. Dolayısıyla bunların şey edilmesi lazım, serbestleştirilmesi lazım. Kapitalizmle birlikte bu serbestleştirildi ama İskandinav ülkelerde bu uç noktaya gitti. O da yani ruhbanlık da yanlış bir şey. Cinselliğin, enerjinin tamamen serbest bırakılması da yanlış bir şey. Bir şey hani denge. Azıda çoğuda zarar, ortası karar, denge ölçü önemli bir şey. Bu beslenme için hocam geçerli mesela.
Öyle hocam mi? Şimdi konumuz bizim burada uzdet ve halvet ya. Sufiyede hocam sonsuz halvet, ebedi halvet yasak.
Evet.
Ya ben dağın başına çekileyim, hiçbir daha şehre gelmeyeyim.
Tek
öyle
başıma.
Değil. 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Ramazan ayında hocam 10 gündür itikafımız.
Evet.
Hocam tasavvufta en uzun 40 gün civarında. Gerçi bazı Mevleviler...
Bin bir günlük uzet.
Ama hocam bu tam uzet değil. Arkadaşlarla berabersiniz yani.
Bundan
biraz Mevlevi halinin
içerisinde.
Mevlevi halinin içerisinde arkadaşlarınız, dostlarınız, şeyhiniz, mutrip heyeti hepsi
evet.
var. Yani tamamen hocam ben bu uzak doğu işlerini seyrediyorum bazen belgesellerini. 8 sene, 10 sene hocam bir mağarada tek başına yaşıyor adam. 30 senedir hocam bir dağın tepesinde yaşayan ruhbanlar var. Mısır'da hocam bazı dağlar var. Orada hocam 30-40 senedir adam hocam şehre geliyor. Alıyor bir aylık gıdasını. Basit gıdası var. Alıp götürüyor hocam mağarasına. Oradan bir ay hocam kimseyle görüşmüyor. Biraz sonra yine geliyor şehre. Yine 10 dakika durup eşyasını alıp gidiyor. Yani ilginç hocam. Tabi bunları İslamiyet yasaklamış. Çünkü bu insanın fıtratına, insanın gelişimine uygun bir hayat tarzı değil.
Evet yani hayatla örtüşmediği için zaten hocam Hinduizm ve Budizm bu anlamda bir şey yaşamın dışında kalıyor yani. Ama İslam hayatla iç içe olduğu için gerçekten bir insanlar için bir insani gelişim programı oluyor.
Eyvallah. Şimdi hocam ikinci faydası diyor. İnsanlardan uzaklaşıp inzivaya çekilmekle birçok günahlardan kurtulur. Ne gibi mesela hocam? İnsanlar arasında bulunan kimsenin şu günahlara düşme tehlikesi vardır. Gıybet etmek ve gıybet dinlemek.
Evet.
Emr bil maruf ve nehyenil münker yapmamak. Ile günaha girmek. Çünkü insan iki kişi kötü bir şeyler yapıyor. Siz dur diyemiyorsunuz. Veya hocam iki arkadaş dedikodu yapıyor. Siz de katılıyorsunuz bazen.
Evet.
Ya hocam bu yani insanın kendisi ilgilenmeyen konularda konuşması. Bunu durdurmak kadar zor bir şey yok dünyada. Yani iki insan olmadık bir insanın gıybetini yapıyor. Siz de katılıyorsunuz.
Evet.
Yani hocam dil ne öyle zor bir şey ki. Allah-u Teala hocam yani gıybeti başka bir Müslümanın etini yemek olarak isimlendirmiş. Ama hocam çok kolayca dilin kemiği olmadığı için
evet.
gıybet edebiliyoruz. Ama mesela yalnız kalınca hocam nasıl gıybet edeceğiz?
Evet.
Hocam bir yolunu bulmuşlar. Onu da söyleyeyim size. Eğer cep telefonunuz varsa daha büyük gıybet ediyorsunuz. Ben yazıyorum Ali Rıza hocam mesela diyorum ki şöyle bir kötü insandır diyorum haşa. Facebook'ta paylaşıyorum. Sizin hocam olmadık bir resminizi de koyuyorum oraya. Kes yapıştır işte. Ondan sonra hocam normal gıybet birkaç kişiyle yapılırken belki hocam ben
sosyal medya aracılığıyla evet yani. Yani sonuçta şey insanın elde kötülük fırsatı geçmesin. Yani düşünün hocam Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombası yani. Yani orada çoluk çocuğun katledileceğini bile bile bunu yapıyorsunuz yani. Üstelik
gece saatinde yapıyorsunuz
en çok,
ki kimse kaçamasın diye.
Yani en çok insan öldürülecek olan saati seçiyorsun yani. Mesela o zaman birçok şey siyasetçi ve bilim insanı şeyin karşısında, o şehrin bir liman şehrinin karşısında yapalım, limanda yapalım yani. Daha doğrusu denizde daha yapalım. Denizde yapalım da oradaki patlamayı görsün.
Korksunlar
yani.
İnsanlar. Korksunlar. Dalgaları görsünler, teslim olsunlar.
Evet.
Daha yani. İnsani bir
şey. Yani.
Şimdi hocam bu şeye gelirsek hani günahtan kurtulmak. Hocam o yüzden yani sufiler de hocam böyle çocuklara, acemilere, gafillere yalnız kalmayı tavsiye etmiyorlar. Çünkü o anda yani işte günaha dalar. Ben de hocam evde çok dikkat ederim mesela. Diyelim ki 9 yaşındaki bir oğlumun sesi uzun süre çıkmazsa hemen peşine düşerim. Çocuk nerede? Acaba bir internet, bir telefon bulup da veya işte hocam akıllı telefon bulup da oyuna mı daldı? O yüzden hocam yani tabii şimdi yani halvete de gıybet etmek mümkün hale geldi maalesef. Modern teknoloji onu da mümkün hale getirdi. Tabii hocam böyle çocuklarımızın efendim işte cahil kimselerin, nefsine yenilen kimselerin. Hocam bir de bu işler mesela. Uyuşturucu kullanıp hocam vazgeçenler 5 sene boyunca hocam yalnız kalamıyorlar. En ufak bir yalnız kaldıklarında hemencecik şeye kaçıyorlar, uyuşturucuya. İlla yanlarına bir insan olması lazım. Aman kardeşim etme eleme, vazgeç. Bak ne güzel bırakmıştın işte. 6 ay oldu, 2 sene oldu kullanmayalı. 5 sene boyunca diyor hocam bu uyuşturucu kullananlar. Eşimiz bizi takip eder, babamız bizi takip eder. Diyelim ki eve geldim, evde kimse yok. Hanım der ki aman bey bir yere ayırma, hemen geliyorum. Taksiye atlar, işini gücünü bırakır. Kötü bir şey yapmayayım evde diye. Hocam şimdi kötü bir şey ne olabilir mesela? Hani ispirtu, kolonya herhalde bunlar da uyuşturucu oluyor.
Tabii onlara sarıyor olmadı. Yani bir şekilde ya da şey hocam işte psikiyatrik ilaçları kullanabiliyorlar.
Şimdi hocam bir de korona vakti herkesin evinde kolonyalar var. %80 şey böyle değil mi o alkol oranı olan.
Evet.
Şimdi böyle olunca hocam yalnızlık da kime faydalı? İmam Gazali bunu ileride söyleyecek. Gerçi biz şimdiden biraz kopya vermiş olduk. Tamam dedikodu yapmıyorsun falan filan da. Hocam ölçüyü iyi tutturmak lazım. Her yani sana faydalıysa uzete gir.
Evet.
Zararlıysa girme. Ama faydası da şu olması lazım diyor teorik olarak İmam Gazali. Günah işleyemezsin, dedikodu yapamazsın. Kimseyi çekiştiremezsin. Ondan dolayı faydalıdır diyor hocam.
Evet. Şimdi tabii böyle tarım ve hayvancılığın egemen olduğu toplumlarda hocam insanların zamanları genişti. Ne yapıyordu? Diyelim ki Ramazan'da 10 gün uzete çekilebiliyordu. Ya da adam 40 gün ya da Mevlevilerde o 1001 günlük çile çıkarma dönemi. O da hocam ebced hesabında 1001 rızaya karşılık evet. geliyor. Dolayısıyla Allah'tan razı, Allah ondan razı olur o 1001 günlük çilede diye bir yorumları var Mevlevilerin.
Hocam bir de o çile tamamen bir çile değil. Yani şöyle o 1001 gün içinde efendim sema yapmayı öğreniyorsunuz, müzik aletlerini kullanıyorsunuz.
Evet, mesnevi okuyor, yani, sohbetlere katılıyor.
Aylak aylak bir odada kimse evet. öyle değil. Yani evet. Orası hocam bir medrese gibi. Biz tasavvuf medresesi düşünüyoruz.
Yani şeyle dış çevreyle, dış çevreyle aslında ilişkisi asgari düzeyde yani.
Ama hocam içeride hayat çok canlı. Onu demek istiyorum.
Ha, evet. Yani
musiki meşk ediyorsunuz, neyi üflüyorsunuz, defi işte vuruyorsunuz falan.
Şimdi ama şimdiki zamanda mesela diyelim ki insanların bu kadar uzete ayıracak olan zamanı yok yani inzivaya. Ama ne yapmalı insan? Diyelim ki evde en azından günün bir diyelim ki 10 dakikasını yani haftada diyelim ki bir saatini böyle uzete ayırsa, kendini soyutlasa, kendi iç dünyasına yönelse, muhasebe ve murakabe yapsa.
Mesela hocam telefonları kapatmak zaman zaman konuşuyoruz.
Evet.
Hocam devamlı telefon çalıyor, devamlı mesaj, devamlı dış alemle iletişim içindeyiz. Ya hocam insanı yoruyor bu. Belli saatten sonra telefonları kapatıp en azından mesajları kapatıp.
Evet.
Artık mesaja bakmayacağım dersiniz. Belki telefon çalarsa ondan sonra anneniz babanız hastadır, arıyordur. Tamam. Ama hocam yani bir parça gerçekten halvete ve uzete ihtiyacımız var. Bu dijital dünyada. Hocam da dijital hijyen diyor Batılılar. Telefonu, kompütürü her şeyi kapatıp televizyonu. Hatta hocam Wi-Fi'yi de kapatıp.
Evet.
Bir odaya çekilip. Hocam ve başarılı CEO'ların çoğu, büyük iş adamların çoğu hocam yoga yapıyor. Günde en az bir saat meditasyon yapıyorlar. Artık ne düşünüyorlarsa. Yani o bir saat içinde en azından kendi yaralarını sarmak, eksiklerini tamamlamak için hocam kendilerine vakit ayırıyorlar. Bence hocam güzel bir şey. Bizim Müslümanlar daha çok yapması gerekiyor bunu herhalde.
Kesinlikle. Yoksa geçenlerde bir arkadaş aradı, yazar arkadaş. Ya dedi Bayzan çok hızlı geçti hayat dedi. Ben bir şey anlamadım dedi yani.
Hiç durmamış demek, hiç duraksamamış.
Evet. Şimdi durup düşünmeyince hayat öyle oluyor işte yani. Bir de Yani bir baktım ya ben çok yanlış yapmışım. Şimdi niye bir muhasebesini yapmamış yani? Pek çok şeyi fark etmemişim çocukların büyüdüğünü. Çünkü murakabe yapmamışsın yani. Allah ile ilişkilerini iyi tutmamışsın, Yaradan ile tutmamışsın. Yani dolayısıyla bir de şey, o koşturmaca içerisinde hocam insanlar yaşadıklarının şeyini de alamıyor. Tadını da alamıyor. Şimdi mesela film seyrediyorsun hocam. Ben hatunla birlikte film seyrediyorduk. Ben bir ara cep telefonuma mesaj geldi. Ona baktım. Film devam ediyor.
Kaçırdım.
Film devam ediyor ama ya dedim niye buradan buraya geldi falan, tamam mı?
Ama siz kaçırdınız filmi.
He, halbuki orada birkaç saniyelik bir sahne şey orada. Düğüm orada yani.
Hayatı da böyle kaçırdık hocam.
He, evet
çocuğumuzun
işte.
Çocuğumuzun büyüdüğünü fark etmiyoruz.
Öyle. Evet.
Eşimizin üzüntüsünü fark etmiyoruz belki.
Evet.
Arkadaşımızın derdi var. O hız içindeyken durup ona bir hal hatır soramıyoruz.
Düğüne gitmiyorsun, cenazesine gitmiyorsun, baş sağlığına gitmiyorsun, hal hatırına gitmiyorsun, arayıp sorup etmiyorsun vesaire. Onlar da aynı şeyi sana
sonra
yapıyor hocam.
Sonra da sizin bir başınıza problem geldiğinde, aynı şekilde kayıp yaşadığınızda, ya diyorsun hiç kimse gelmedi, kimse aramadı, kimse fark etmedi, nasıl olur? Demek ki beni kimse sevmiyor.
Yani.
Şeyine geliyorsunuz. Hocam o zaman şunu diyelim yani. Evet, günahtan kaçmak için hocam zaman zaman halvete girmek lazım. Hatta hocam günahı da bir tarafa bırakalım da boş işlerden kurtulmak için de halvet. İşte bu aşırı sosyal medya kullanımı, aşırı hocam evet. Müzik dinleme, devamlı hocam gözümüz, ondan sonra kulağımız. Hocam 24 saat meşgul. Hocam beyin artık ne hale gelir ya? Sünger hale gelir herhalde.
Evet, öyle oluyor zaten.
Beyin gider.
Hani sürmenaj olmak derdi eskiler yani. Evet. Kafa böyle. Aşırı derecede insanın yazıya, görsele muhatap olması bir noktadan sonra, mesela böyle bir film seyrediyorsun hocam sinema ortamında, film diyelim ki biraz uzun bir film yani, çıktığında o görüntüler gözünün
evet, hocam,
önüne geliyor,
kafanın içerisinde
kafanın içerisinde bir saat kadar o şey dolaşır, sahneler vurdular, kırdılar, hareketler falan, yani bunun bir yansıması oluyor insanın. Kendini bu kadar meşgul etmesi, boş zamanı hiç kendine bırakmaması, nefes alacak zaman bırakmaması kötü bir şey.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Güzel şeyler konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta hocam daha faydaları var, zararları da var. Onları da tartışırız. Evet. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.